Dokuzuncu ayrım, sayfa 95. Gecenin kutsal karanlığı, Michael Connelly. Stratejilerini konuştukları 10 dakikanın ardından Highland'de tekrar minibüsün peşine takıldılar. Bornozlu bir beyaz adamın elinde iki paket çörekle yum yumdan çıkıp minibüsün direksiyonuna geçtiğini görmüşlerdi. Bayard Sunset'i geçerken dedektif arabasının tepe lambasını takıp minibüsün sürücüsü aynada görebilsin diye yolu ortaladı. Kenara çekmesini işaret etti. Adam itaat ederek Highland ile Selma'nın kesiştiği köşede kenara çekti. Bayard ile boş araçtan inip minibüse iki taraftan yaklaştılar. Bayard sürücü tarafındaki kapıya yaklaşırken ceketini arkaya atıp elini silahına götürdü. Sürücü kapısına ulaştığında McMullen camı indirdi. Bayard kapıda pencerenin hemen altında Yuhanna 3.16 yazdığını fark etti. McMullen bir İncil ayetine kendine isim olarak seçmişti.
Günaydın dedi, nasılsınız?
İyiyim dedi McMullen, bir sorun mu var memur hanım?
Aslına bakarsanız ben dedektifim, bir kimlik görebilir miyim?
Adam ehliyetini çoktan hazırlamıştı. Bayard ehliyeti inceliyor, bir yandan da ani bir harekete karşı adama bakıyordu. McMullen'ın sakalı ve ehliyet fotoğrafı çekildiğinden bu yana aklar düşen uzun saçları vardı. Ehliyette yazan doğum tarihine göre 45 yaşındaydı. Adres Moonlight Mission adresiyle örtüşüyordu. Bayard ehliyeti geri verdi. ''Bu saatte dışarıda ne işiniz var?'' diye sordu Bayard.
''Dostlarıma çörek almaya çıktım.'' dedi McMullen. ''Beni neden durdurdunuz?''
''Dengesiz sürüden bir minibüsle ilgili ihbar aldık. Sarhoş sürücü şüphesi, içkili misiniz?''
''Hayır, ben içki içmem. Alkol şeytanın işidir.''
''Emin olabilmemiz için minibüsten iner misiniz?'' McMullen, Bosch'un yolcu tarafındaki pencereden kendisine baktığını fark etti. Bir ona, bir Bayard'a baktı.
''Size içki içmediğimi söyledim.'' diye itiraz etti. ''20 yıldır ağzıma koymadım.''
''O halde bize ayık olduğunuzu göstermek çok kolay olur.'' dedi Bayard. McMullen parmakları beyazlayana kadar direksiyonu sıktı.
''Pekala.'' dedi, ''ama vaktinizi boşa harcıyorsunuz.''
Elini gözden uzak bir yere uzatınca Bayard hemen silahını kavradı. Bosch'un her şey yolunda anlamında başını iki yana sallıyordu. McMullen emniyet kemerini çıkardı, kapıyı açıp araçtan indi, arkasından sertçe çarptı. Misyonerler gibi ayağına sandalet ve üzerine de bel kısmı örgülü iple bağlı beyaz bir tünik giymişti. Tüniğin üzerine de ayak bileklerine kadar inen, yenleri altın püsküllü bordo bir cübbe giymişti.
''Minibüste başkası var mı?'' diye sordu Bayard.
''Hayır.'' dedi McMullen. ''Niye olsun ki?''
''Kendi güvenliğimizi düşünüyoruz. Emin olmak için ortağım kontrol edecek. Sizin için sakıncası var mı?''
''Her neyse, yan kapının kilidi bozuk, açabilir.''
''Pekala, lütfen aracınızın arkasına geçin. Böylesi daha güvende.''
Bayard minibüsün önünde duran boşa başını salladı. McMullen'ın peşinden arkaya geçip onu ayıklık testine tabi tuttu. Yürümeye başladı ve McMullen'ın düz çizgide yürüdüğünü görebilmek için döndü. Bosch'un arkadaki yan kapıdan minibüsün içine eğildiğini gördü. Hiçbir terslik yok gibiydi. McMullen testi sorunsuz geçti.
''Dedim size.'' dedi.
''Evet dediniz.'' dedi Bayard. ''Şimdi bana dönmenizi ve sağ ayağınızı kaldırıp havada tutarak sol ayağınızın üstünde durmanızı istiyorum. Anladınız mı? Sonra da ayağınızı havada tutarken ona kadar saymanızı istiyorum.''
''Sorun değil.''
McMullen ayağını kaldırıp Bayard'a baktı.
''Dostlarınız kimler?'' diye sordu Bayard.
''Ne demek istiyorsunuz?'' dedi McMullen.
''Çörekleri dostlarınıza aldığınızı söylediniz ya az önce.''
''Moonlight Mission, cemaatim var.''
''Demek vaizsiniz, ayağınızı indirebilirsiniz.''
''Sayılır, sadece insanları Tanrı'nın kelamına yönlendirmeye çalışıyorum.''
''Peki isteyerek mi geliyorlar? Şimdi de diğer ayağınızı kaldırıp tutun.''
''Elbette isteyerek geliyorlar. Aksi takdirde çekip giderler. Ben kimseyi zorlamıyorum.''
''Yatak temin ediyor musunuz yoksa sadece dua hizmetleri mi veriyorsunuz?''
''Yataklarımız var. İsteyenler geçici olarak kalabiliyorlar. Hidayete erdiklerinde sokaklardan kurtulup hayatlarına çeki düzen vermek istiyorlar.''
Pek çok kişiyi kurtardık, pek çok kişiyi vaftiz ettik.
Bayard McMullen konuşurken Boş'un minibüsün kapısını kapadığını duydu, yanına geldi.
Boş Bayard'ın omzunun üzerinden küçük kızlar dedi. Onlar da cemaatinin parçası mı?
McMullen ayağını indirdi.
Nedir bu dedi, beni neden durdurdunuz?
Çünkü dün gece kaybolan bir kızı arıyoruz dedi Bayard. Tanıklardan biri minibüse bindirildiğini görmüş.
Benim minibüsüme değil dedi McMullen. Bütün gece bir kapının arkasında duruyordu. Gördünüz, içeride hiçbir şey yok.
Şu an yok dedi Boş.
Ne cüretle diye karşılık verdi McMullen. Hizmetin hayır işlerine ne cüretle dil uzatırsınız. Ben insanların ruhlarını kurtarıyorum. 20 yıldır bu sokakları aşındırırım ve hiç kimse beni uygunsuz bir şeyle suçlamamıştır. Bir kez bile.
McMullen konuşurken gözleri doldu, sesi boğuklaştı.
Tamam, tamam dedi Bayard. Bizi anlamalısınız, bu soruları sormak zorundayız. Küçük bir kız kaybolduğunda üzerimize düşeni yapmak zorundayız ve bazen insanların damarına bastığımız olur. Artık gidebilirsiniz Bay McMullen. İşbirliğiniz için teşekkürler.
İsimlerinizi istiyorum dedi McMullen.
Bayard boşa baktı. McMullen'ı ilk durdurduklarında kendilerini bilerek tanıtmamışlardı.
Bayard ve Boş dedi. Bunu unutmayacağım dedi McMullen. Güzel dedi Boş.
Bayard ve Boş'un bakışları arasında McMullen minibüse bindi, motoru çalıştırıp Selma'ya döndü.
Ne gördün diye sordu Bayard.
Birkaç sıra koltuk dışında pek bir şey yoktu dedi Boş. Birkaç fotoğraf çektim, arabada gösteririm.
Çamaşır suyuyla dolu vaftiz kurnası yok mu yani diye sordu Bayard.
Pek sayılmaz.
Ne düşünüyorsun peki?
Bir şey ifade etmez, ben vazgeçmiyorum, sen ne diyorsun?
Bir terslik var ama ne olduğunu bilemiyorum. Şikayetçi olacak mı bakalım, merak ediyorum.
Eğer adamımız oysa şikayetçi olmaz, çünkü olayın büyümesini istemeyecektir.
Arabaya bindiler, yola koyulurken Bayard suskundu. Boş ile güçlerini birleştirerek kariyerini tehlikeye mi atmıştı? Acaba bir hata mı yapmıştı?
Boş Bölüm 12.
İşletmeniz şimdiki sahibi iş yerinin kapılarını açtığında arama ekibi Pacoima Tire and Muffler'ın önünde bekliyordu. Zavallı adam polisleri görünce az kalsın küçük dilini yutuyordu. Garaj kapısını kaldırdıktan sonra ellerini havada tutarak fal taşı gibi gözlerle karşısındaki araçlara baktı. Aracından ilk inen ve adama ulaşan Boş oldu.
Bay Cardinale dedi, ellerinizi indirebilirsiniz. Ben San Fernando Emniyetinden dedektif Boş. İş yeriniz için arama emrimiz var.
Ne dedi kardinale, siz neden bahsediyorsunuz?
Boş emri uzattı. Arama emri dedi. Yargıç imzalı ve bir suçla bağlantılı belli bir kanıtı aramamıza müsaade ediyor.
Ne suçu dedi kardinale, ben temiz bir iş yürütüyorum. Benden önceki adam gibi değilim.
Bunu biliyoruz efendim, suç işletmenin bir önceki sahibiyle alakalı ama yine de aramamız gerek çünkü kanıtın hala yerinde olabileceğine inanıyoruz.
Hala neden bahsettiğinizi anlamadım, burada suç falan işlenmedi.
Boş biraz daha dil döktükten sonra kardinale neler olduğunu anlamış gibiydi. 50'li yaşlarında göbekli ve kırçıl seyrek saçlıydı. Ömrünü arabalarla uğraşarak geçirmekten elleri yara izleriyle kaplıydı. Kollarındaki mavi dövmeler bulanıklaşmıştı. Boş dövmelerin eski orduya ait işaretler olduğunu düşündü.
İş yerini ne zaman devraldınız diye sordu Boş.
8 yıl önce dedi kardinale. Nakit ödedim, kredisiz, alın terimle kazandığım parayla.
Satın aldığınızda içeride değişiklik yaptınız mı?
Bir sürü yeni aletler getirdim, modernize ettim, eski ıvır zıvırı attım.
Peki binanın yapısıyla ilgili bir değişiklik yaptınız mı?
Biraz çeki düzen verdim, içini ve dışını onarıp boyadım, her zamanki şeyler.
Boş binayı inceledi, standart cüruf briketinden bir yapıydı, dışı sağlamdı. Neleri onardınız?
Duvarlardaki delikleri, kırık camları, hepsini hatırlayamıyorum.
Hiç kurşun deliği gördünüz mü?
Kardinale durakladı, mağazayı devralışını hatırlarken gözlerini boştan kaçırdı.
''Burada biri mi vuruldu diyorsunuz?'' diye sordu.
Hayır, kimse vurulmadı dedi Boş. Biz duvara ateş edilen kurşunlar arıyoruz.
Başını sallayan kardinale derin bir oh çekti.
Evet, kurşun delikleri vardı dedi. Yani kurşun deliğine benziyorlardı. Onları kapattırıp boyattım.
Bana yerini gösterir misiniz dedi Boş.
Kardinale garaja girdi. Boş peşinden giderken Lourdes ile Luzon'a takip etmelerini işaret etti. İş yeri sahibi onları ilk tamir alanının arkasına götürdü.
Şurada dedi, bu duvarda kurşun deliğine benzer delikler vardı. O zaman da öyle düşünmüştüm, hatırlıyorum. Hepsinin üstünü kapattık.
Çeşitli alet edevatla ve boru mengeneleriyle kaplı çalışma tezgahının arkasını gösterdi. Yer tanık Martin Perez'in anlattıklarıyla uyuşuyordu.
Pekala dedi Boş, tezgahı ve aletleri buradan çekmemiz gerekecek, duvarı açmalıyız.
Peki sonra kim kapayacak dedi kardinale.
Gerekli onarımları yapacak bir belediye ekibimiz var. Gün sonuna kadar boyanıp eskisi gibi olacağını sözünü veremem ama halledeceğiz.
Kardinale kaşlarını çattı, bu söze pek ümit bağlamadı. Boş Lourdes'e döndü.
Belediyeden elemanları buraya getirelim de şurayı bir açalım, sonra da metal dedektörünü getiririz dedi. Hızlı olalım biraz, mahalleli fark etmeden buradan çıkalım.
Çok geç dedi Lourdes.
Boş'la özel konuşmak istediğini işaret etti.
Sorunumuz var dedi fısıldayarak, LAPD polisi Tranquillo Cortez'in yolun karşısında olduğunu söylüyor.
Şaka mı yapıyorsun dedi Boş. Nasıl bu kadar çabuk öğrendi ki?
Güzel soru. Adamlarıyla birlikte gelmiş.
Haydi ama.
Boş garajdan hızlı adımlarla çıktı. Lourdes de peşinden geldi. Yolun karşısında bir çamaşırhane önünde de bir küçük park alanı vardı. Henüz çamaşırhane açılmamıştı fakat önünde inci beyazı klasik bir Lincoln Continental park etmişti. Aracın kapıları öne doğru açılıyordu ve süspansiyonu indirilmişti. Kasis de zar zor kurtarırdı. Kollarını kavuşturmuş, dövmelerini sergileyen üç adam yan kapıya yaslanmıştı. Ortadaki başına düz kenarda bir Dodgers şapkası geçirmiş, üstüne de baldırlarına kadar inen uzun beyaz bir tişört giymişti. İçlerinde en ufak tefeği olmasına rağmen onun borusu ötüyor gibiydi. Boş onu SFPD'de çetelerle mücadele biriminin ofisinde Sanfer örgüt şemasında asılı fotoğrafından tanıdı. Tranquillo Cortez. Boş hiç tereddüt etmeden karşıya geçti.
Lourdes arkadan Harry ne yapıyoruz diye fısıldadı.
Ona sadece birkaç soru soracağım dedi Boş.
Kuru temizlemecinin otoparkına girerlerken yalnızca Cortez yaslandı arabadan doğrulup Boş'u selamladı.
Memur bey nasılsınız dedi.
Boş yanıt vermedi. Doğrudan Cortez'e yürüdü, yüzünün hizasına eğildi. Kulaklarındaki elmas küpeleri ve sol gözünün kenarındaki iki mavi gözyaşı dövmesini fark etti.
Cortez, burada ne işin var diye sordu.
Çamaşırhanenin açılmasını bekliyorum dedi Cortez. Bilirsiniz, giysilerimi yıkayıp beyazlarımın ne kadar beyazladığına bakacağım.
Tişörtünü tutup aynaya bakıyormuş gibi düzeltti.
''Buraya geldiğimizi sana kim söyledi?'' dedi Boş.
''Güzel soru'' dedi Cortez, ''hatırlamıyorum. Size buraya gelmenizi kim söyledi?''
Boş yanıt vermedi. Cortez şapkasını yukarı kaldırdı. Başının yanlarını kazıtmış, sağ kulağının üstüne VSF, sol kulağının üstüne de 13 yazılı dövmeler yaptırmıştı. Gülümseyince koyu renk gözleri çizgi halini aldı.
''Defol git buradan'' dedi Boş.
''Gitmezsen beni tutuklar mısınız?'' diye meydan okudu Cortez.
''Evet, polis soruşturmasına engel olmaktan seni tutuklatırım. Sonra da kim bilir belki yanlışlıkla seni Pacoima Flats hücresine atarlar ve neler olduğunu hep birlikte görürüz.''
Cortez tekrar gülümsedi. ''Eğlenceli olur'' dedi. ''Onlar için değil ama benim için.''
Boş uzanıp Cortez'in Dodgers şapkasının kenarına vurdu, şapkayı yere düşürdü. Gangsterin gözlerini bir anlığına karanlık bir öfke kapladı. Sonra bu öfke kayboldu ve Cortez tekrar sırıtmaya devam etti. Adamlarına bakıp başını salladı, yaslandıkları arabadan doğruldular. Biri Lincoln'un arka kapısını açarken diğeri yere düşen şapkayı aldı.
''Görüşürüz ahbap'' dedi Cortez.
Boş karşılık vermedi. O ve Lourdes Lincoln otoparktan çıkıp San Fernando yoluna sapana kadar beklediler.
Harry neden şapkasını düşürdün?" dedi Lourdes. Boş soruyu duymazdan gelip soruyla cevap verdi.
"Buraya geleceğimizi nasıl öğrendi?" diye sordu.
"Çavuş Rosenberg'in dün dediği gibi," dedi Lourdes. "Her yerde gözleri kulakları var."
Boş başını iki yana salladı. Cortez'in tamirhanedeki polisleri gören birinden mesaj aldığı için buraya geldiğine inanmıyordu.
"Hemen buradan gitsek iyi olacak sanırım," dedi.
"Harry, neden bahsediyorsun sen?" dedi Lourdes. "Herkes içeride duvarı yıkmayı bekliyorlar."
"Cortez böbürleniyordu. Başka neden buraya gelsin ki? Duvarda mermi falan olmadığını biliyor olmalı."
"Bilemiyorum. Biraz abartıyorsun gibime geliyor. O kadar zeki değil."
"Sahi mi? Nasılsa birazdan öğreniriz."
Yolun karşısına geçtiler. Arama kendi şehrinin yetki alanında yapıldığından, teşkilatını temsilen hazır bulunan Footy şubeden LAPD dedektifi Tom Yarrow boşu durdurdu. Yarrow duruma uygun giyinmişti. Mavi blücün ve siyah golf tişörtü. Doğal görünmeyen katran karası saçları vardı, omuzlarına kepekler dökülmüştü. Bu operasyonda bir bebek bakıcısından farksızdı ve Yarrow bundan rahatsızlık duyuyordu. LAPD'nin kendisinden daha küçük, SFPD'ye ön koltuğu bırakmaması gerektiğini hissediyordu. Vakaya dair kendisine çok az ayrıntı verilmişti, fakat Tranquillo Cortez'in kim olduğunu biliyordu. Gangster yolun karşısına gelince alarm zilleri çalmıştı. Şimdi de neler olduğunu öğrenmek istiyordu, boş ona bir özet geçti.
"Şüphelimiz bir şekilde arama yapılacağını haber almış ve erkenden kalkıp izlemeye gelmiş," dedi.
"Bu kötü olmuş," dedi Yarrow. "Sızıntı var gibi."
"Varsa bulurum."
Boş Yarrow'un yanından geçip tamirhaneye girdi. Genellikle su borularını bulmakta kullanılan metal dedektörünün arka duvarın üzerinde gezdirilişini izledi. Dedektör alçıpanı iç dikmelere tutturan vidaları hemen buldu, fakat onun dışında ötmedi. Cristobal Vega'nın başına sıkılan metal zarflı bir 38'lik kurşundu. Benzer kurşunlar en az alçıpan vidaları kadar kolay dedektöre yakalanırdı. Boş kurşunları aramanın anlamsız bir çaba olduğuna inanmasına rağmen emri yerine getirmeye karar verdi. Belediye çalışanlarına alçıpanı kesip duvarı parçalamalarını söyledi. Cortez duvardan mermileri uzun süre önce çıkarmış olsa da kurşunların girdiği yer alçıpanın içinde bir ihtimal görünebilirdi. Kısmen de olsa Perez'in hikayesi doğrulanmış olurdu. Kurşunların girdiği yer dosyanın savcının önüne konması için yeterli gelmeyebilirdi. Ama yine de adamın hikayesi teyit edilirdi. İşçiler dikmelerin arasındaki alçıpanları kestiler. Her biri 40 santim genişliğindeki kesitlerin içi dedektiflerce incelenerek mermi girişi arandı. Üçüncü kesitte aradıklarını buldular. Perez'in hikayesiyle uyumlu, iki delik izi açıkça görülüyordu. Bunlar küçük mermi boyutunda deliklerdi ve mermilerin daha önce oradan çıkarılmaya çalışıldıklarına dair hiçbir belirti yoktu. Bu boşun teorisiyle çelişiyordu. Ona göre Cortez yolun karşısına böbürlenmeye gelmişti. Demek ki Cortez duvardaki merminin orada olmadığını bilmekten ziyade başka bir şeye güvenerek oraya gelmişti. Alçıpanın üzerindeki mermilerin arasında 10 santim boşluk vardı. Bu da Perez'in anlattığı test atışlarıyla örtüşüyordu. Alçıpan deliklerine karşılık gelen boyasız cüruf briketinde darbe izi göze çarpsa da mermi yoktu. Ekip SFPD'nin laboratuvar işlerini yaptırmak için anlaştığı Los Angeles Şerif Departmanı'ndan bir kanıt uzmanı ödünç almıştı. Alçıpan ile cüruf duvar arasındaki 2x4 çerçevenin oluşturduğu alanın dibindeki fare pisliğini, kılları ve diğer çöpü ayıklamak onun göreviydi. Uzmanın adı Harmon'dı ve duvarın içinde biriken 15 santimlik çer çöpü metal bir çubukla karıştırıp tamirhanenin zeminine serdi. Boş Harmon'ı çalışırken cep telefonuyla kaydetti. Çünkü bir noktada Tranquillo Cortez aleyhinde delil bulmak için attığı adımları jüriye tek tek anlatmak zorunda kalabilirdi.
"Buldum," dedi Harmon.
Metal çubuk yardımıyla mermiyi katılaşan kalıntıların arasından beton zemine çıkardı. Boş eğildi, kayda devam ediyordu. Mermiyi gördüğünde vakaya dair tazelenen umutları tekrar söndü. Mermi metal kılıfından ayrılmış, duvarın içindeki cüruf briketiyle çarpışarak dağılmıştı.
Boş uzman görüşünü bekleyecekti. Fakat merminin Cristobal Vega'yı öldüren kurşunla karşılaştırılamayacak derecede hasar gördüğünü bilecek kadar çok vaka görmüştü.
Diğeri de burada, dedi Harman.
Eldivenli eliyle ikinci mermiyi alıp havaya kaldırdı. Boş gözlerini hemen oraya çevirdi. Ama bu mermi daha kötü durumdaydı. Hem dağılmış hem de parçalanmıştı. Merminin yarısı yoktu.
Harman gibi becerikli birinin bunu zaten bilmesine rağmen yarısı duruyor, dedi Boş.
Hala arıyorum, dedi Harman.
Boş telefonunun titrediğini hissetti. Harman'ı çekmeye devam edebilmek için aramaya yanıt vermedi.
Harman çok geçmeden ikinci merminin kalanını da buldu. Fakat o da diğerleri gibi kötü durumdaydı. Ardından kanıt toplama prosedürünü uyguladı. Boş'a bakmadan konuştu.
Dedektif, uzun yıllardır bu iştesiniz sanırım, dedi. Ne diyeceğimi tahmin ediyorsunuzdur herhalde.
Hiç umut yok ha, dedi Boş.
Mikroskopta mukayese için uygun değil, dedi Harman. Marka eşleştirmesi ve metal alaşım karşılaştırması yapabiliriz. Ama bu işler nasıldır bilirsiniz.
Doğru. Mermilerin içerikleri tespit edilip Perez'i öldüren kurşunla karşılaştırılabilirdi. Böylece kurşunların aynı üreticiden geldiği anlaşılır ve tanığın hikayesi inandırıcılık kazanırdı. Fakat yine de kurşunların ateşlendiği tabancanın bıraktığı izler kadar kesin bir sonuç elde edilemezdi. Mermilerin aynı partiden geldiğini söylemekle, aynı silahla ateşlendiğini söylemek arasında dağlar kadar fark vardı ki bu fark da makul şüphe için biçilmiş kaftandı. Boş orada dikilirken vakanın ellerinden kayıp gittiğini görüyordu.
Ben yine de metal alaşım testini yaptırmak istiyorum, dedi.
Bu çaresizlikle yapılan son bir çırpınıştı.
Amirimle konuşurum, dedi Harman. Ona biraz dil döküp size haber veririm.
Haberin ne zaman geleceği meçhuldü. Alaşım testi hem para hem zaman alırdı. SFB'di Şerif'in laboratuvarında genelde son sırada bulunurdu. Her türden özel iş bir şekilde ötelenirdi. Boş duvardaki kalabalıktan uzaklaştı. Lourdes'e buradan ekmek çıkmayacak bakışı attı. Belediye işçilerinin başındaki adama seslendi.
Pekala, burayı eski haline getirmemiz gerek, dedi. Kurşun deliklerini bulduğunuz duvarın bir parçasını alacağız. O yüzden onu yenilemeniz lazım.
Adamlardan biri homurdandı. Adamlar aletlerini ve yeni bir alçıpan almaya gittiler. Lourdes Boş'a yanaştı.
Duvarda madem mermi vardı, Cortez'in o kendini beğenmiş halleri neydi peki, dedi Lourdes.
Bilmem, dedi Boş, bir şeyler biliyordu. Fakat mermilerin işe yaramayacağını bildiğinden kuşkuluyum.
Lourdes başını iki yana salladı. Büyük bir alçıpanı tamirhaneye taşıyan belediye işçilerine yol vermek için kenara çekildi. Boş'un telefonu çaldı. Dışarı çıkarken cebinden çıkardı. Arayanın numarası görünmüyordu. Yine de açtı.
Boş.
Harry Boş mu?
Doğru, kimsiniz?
Ted Lamarck. Şerif cinayet masasından. Bir dakikan var mı?
Dinliyorum.
Martin Perez adındaki adam hakkında bana ne söyleyebilirsin?
Boş, Cortez'in neden küçük dağları o yaratmış gibi davrandığını birden anladı.
Üzerinde çalıştığım bir çete cinayetinde ikincil tanık. Ne olmuş ona?
Ölmüş. Onu kimin öldürdüğünü bulmalıyım.
Boş gözlerini kapadı. Nerede?
Dairesinde, dedi Lanark. Biri kafasının arkasına sıkmış.
Boş gözlerini açıp etrafına bakınarak Lourdes'i aradı.
Boş, seni arayacağımı nereden bildin, merak ediyor musun, diye sordu Lanark.
Evet, dedi Boş, nereden bildin?
Cep telefonunun yazılı olduğu kartvizit adamın ağzına tıkılmıştı. Bir tür mesaj gibi.
Boş uzun süre düşündükten sonra cevap verdi.
Geliyorum.
Bekliyoruz.
9. ayrımın sonu. Sayfa 110.